Günün ve güncelin edebiyatı. Romanlar, hikayeler ve kahramanlar. Hazırlayan ve sunan Seval Şahin.
Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Gülten Dayıoğlu. Hoş geldiniz Gülten Hanım.
Hoş bulduk efendim.
Gülten Hanım'la birlikte bugün hem çocuk edebiyatını, hem kitaplarını, hem de anılarını konuşacağız. Program teklifimizi kabul ettiği için ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Onunla birlikte böyle bir program yapıyor olmak benim için hem çok mutluluk verici hem de çok onur verici.
Teşekkür ederim.
Son kitabı Yüzler ve Sözler'le Gülten Hanım'ı daha yakından tanımış oldum. Bu hem anıları hem izlenimleri. Bu da ayrıca beni çok mutlu etti. Gülten Hanım, Türkiye'de çocuk edebiyatı dediğimizde ilk akla gelen kişilerden birisi. Sizin için çocuk edebiyatı diye bir tanım var mı? Çocuk edebiyatını ayırıyor musunuz yetişkin edebiyatından?
Evet, evet. Ve bunun yıllarca savaşını verdim. Aydın kesimlerde dahil olmak üzere pek çok kesim... Canım çocuk her şeyi okur görüşündeydiler. Oysa öyle değil. Ben hem iki çocuk annesi hem de ondan da önemli bu konuyla ilgili öğretmenim. Öğretmen olarak yaşadım bizzat ikisinin çok farklı olduğunu. Çünkü şu kadar örnek vereceğim. Yeni doğmuş bir bebeğe ana sütü dışında bir biberonla hadi olağanüstüyse gene süt dışında, mama dışında bir şey verebilir miyiz? Hayır. Çocuk biraz büyüdü. Diyelim daha yeni dişleri çıktı. Ona bile çiğnenmesi kolay şeyler verebiliyoruz. Her yemeği sunamıyoruz. Bunun gibi aynen çocuk kitabı da çok önemli. Çünkü çocuk kitapta ne öğrendiyse 4 yaşından itibaren beşikten mezara belliğinde kalıyor. İşte besinleri seçerken de dokunmasın çocuğumuza diyoruz ya, kitapları seçerken de çocuk kitabı diye ilk atılımı yapıyoruz. Kalkıp da bir Dostoyevski romanını veremeyiz 8-10 yaşındaki çocuğa bile yani. Bence. Bu nedenle ben bunu tabii ki meslek edindim. Yani yazarlığımın bir dalıydı bu. Ben öykü yazarı olarak atıldım yazarlığa. İşte Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü çok yakın genç yaşımda o yoldan aldım filan. Sonra da öğretmen olunca çocuğuma kitap okutacağım bulamıyorum. Öğrencilerime bulamıyorum. O kadar zor ki bir çocuğu eğitmek. Hani karşıdan demek o önüne okur olmuyor. Yani çocuk kitabının bile nitelikli olanı var, dile özen gösterilmemiş olanı var, tehlikeli görüşler aktaran kitaplar var. Yani kendi görüşünü iddia edip sergileyen yazarlar var. En azından o zaman öyleydi. Şimdi gene var tabii de. Bunları ayıracağız. Çocuk için tertemiz, pırıl pırıl kitap. Bunu yapacağım ben diye. Bu hem çocuklarıma öğretmenliğim etkisi işe giriştim. Yıllarca onun inişli çıkışlı yollarında nefes nefese kaldım. Yani zarar vermeyeyim çocuğa. Hani eğlenirken öğrenir, yararlanır, keyiflenir olsun. Ama zarar vermeyeyim zihnine, belleğine, görüşüyle. Bugünlere geldik, 91 kitap yazdım. Bunun işte 6-7'si yetişkinler için olabilir biraz. Gerisi genç, çocuk ve gençler. Yani benimki 6 yaşından itibaren devam ediyor. Halkım, başta öğretmenler, o zamanın sevgili velileri Baktılar ki bu yazar bir yol seçmiş kendine, öyle gidiyor. Yani laf olsun, çocuk kitabı yazayım diye başlamadım. Ve hep kitaplarımı seçtiler, okuttular. Devletimiz de kitap seçiminde hep öne aldı eserlerimi. Çünkü çok 6 kere okurum bir kitabı ben. İnanır mısınız? Çok seçiciyim çocuklar için yazarken. Hata etmeyeyim. Hangi, o çocuğu nerede bulup da düzelteceğim ben hatamı? Hep onun için derim, beşikten mezara kadar. Bu çocuk kitabı diye var mıdır diyorsunuz ya, cevabım budur benim. Bu kadarcık açıkladım. İzleyenleri rahatsız etmeyelim yani, yormayalım.
Yok yok. Ama şey, büyüklerde tam tersi oluyor. Ben mesela kendim çocuk kitabı okumayı çok seviyorum. Böyle resimli
tabii
çocuk
doğru, çok
kitapları.
var. Hala okuyan benim kitaplarımı. Çocukken okumuştum diye. Nereden biliyorum? Fuarlarda imzaya gelenler. Eski kitaplarını da kollarının altına almışlar. Gelmişler. Yani erişkinlik yaşını hayli almış kişiler. Severek okuyorlar. Öyle.
Evet. O devam ediyor. Bir de şey, mesela siz bu kitapları yani başladığınızda hem öğretmenliğiniz hem anneliğiniz, yani iki
Evet.
tecrübeyi birleştirerek
Evet.
yani bir eksikliği gidermek için başladınız.
Aynen.
Ve sonra
Birincisi olmadan yaptım Seval Hanım bunları. Yani el yordamına ama yolun tam içine girdim sonra.
ha, evet, onu soracaktım. İşte bu bir ihtiyacı gidermek için başlayan bu edebiyat, sonrasında sizde bu edebiyat mesela nasıl derinleştiniz bu edebiyatı daha iyi üretmek için? Bunu
Evet.
böyle edebi, hani sadece eğitici değil de bir de edebi bir yönü var. O edebi yönü nasıl çalıştı?
Sonradan anladım ben de. Kitaba eğitici yazacağım diye başladınız mı tökezlersiniz. Eğitimden kaçmaya başladım. Yani deneyimim ilerledikçe, çünkü hiç kimse eğitilmek, bilgi almak istemiyor. Yani istemiyor herkes. Adeta çocuk biri bağırırken kulaklarını tıkar. Adeta öyle. Ama onlara eğitildiklerini sezinletmeden hayata değgin bir takım bölümleri sunuyorum. Hayvanlara değgin, karada, suda, havada yaşayan canlılarla ilgili en sevdikleri şeyler. Mesela onlarla giriyorum. Onlardan örneklerle çocuklara bu arada sezinlemeyi de alıştırmasını yapıyoruz. Vardır ya sezgi. Sezgisiz insan, çok özür dilerim, ağaç gibidir. Ağacın da sezgileri vardır. Ama insanla ölçtüğünüzde sezgisi olan, hani derler ya, bu kütük gibi biri. Hiç duydunuz mu? Ben çok duydum. Ya.
Evet, ben de çok duydum.
İşte bu kızım, yani öyle insan olmasını istemiyorum. Toplumumuza, onun toplumun gelişimine hiçbir yararı yok. Biz duyargalara açık, hem kendi adına, ailesi adına, ülke adına bir şeyler, iyi, güzel, doğru bir şeyler yapabilecek düzeyde yetişmesine katkı sağlayacak bir takım şeyler. Ama bunu böyle löm diye vermiyoruz, bilgi gibi. Sezinliyor, örneğini görüyor ve olup bitiyor.
Evet, bu ben bana hep en zor gelen yazarlık türlerinden biri diye düşünüyorum. Çocuklar için
Evet,
özellikle.
evet, evet. Şiir yazmak yazın alanında en zorudur benim bildiğim. Gençliğimde ben de çırpıştırmıştım ama haddim olmadığını sezinledim, anladım. Yani şiirde özün özünü pat diye verirsiniz. Biz yazarlar bir parça şöyle dolandırarak olayları veriyoruz ki çocuk bir şeyler kazansın, eğlensin, gülsün ve o kazandıklarını da deneyim edinsin diye. Şiir bilirsiniz pat diye verir. Hani kurşun gibi işler derler ya. Edebiyat dalının en zoru şiirdir. Bence ikinci dalı çocuk dalıdır. Çocuk için yazmaktır.
Evet, ben de hep onu düşünüyorum. Kendim oğluma da böyle kitaplar seçerken, kitaplar
Evet.
okurken, Yani gerçekten en zor edebi türlerden birisi çocuk edebiyatı. Bir ara verelim Gülten Hanım. Ne çalalım bugün? Ne
Tamam.
istersiniz?
Oh, çok teşekkür ederim. Uzun yıllardır unutmuşuz bu zerafeti. Su gibi konuşup bir kalkıp gidiyoruz ama müzik epeydir girmiyordu. Çok memnun oldum. Geçmişi anımsattınız bana. Ben yabancı ülkeden mi vereyim, ülkemden mi bir müzik?
Hangisini isterseniz, sizin seçiminiz.
Ben pek çok sevdiğim ve kaybettiğim 61-64 yıllık eşimi, nişanlandığımızda eşimle, ikimiz de çok gençtik. Lavien Rose'du nişanlanma şarkımız. Fransız Edith Piaf söylerdi. Yüreğim hala ılır böyle o şarkı çalınca. Öyle derler Anadolu'da, yüreğim
Evet.
ılıttı, ılıttı diye.
Onu çalalım o zaman.
Sevinirim, sevinirim.
Peki, onu çalalım. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin, program konuğumuz Gülten Dayıoğlu ile birlikteyiz. Gülten Hanım'la birlikte programımızın ilk kısmında çocuk edebiyatını ve çocuk edebiyatı yazmanın zorluklarını hem eğitici hem de sezgilerle harekete geçirici bir edebiyat türü olmasını konuştuk. Şimdi biraz buradan devam edeceğiz. Bir de çocuk edebiyatı yazarlarının çocuklarla karşılaşması, okurlarla karşılaşması var.
Evet.
Bu karşılaşmalarda siz mesela onları bir eleştirmen gibi görüyor musunuz? Size bir takım önerilerde bulunanlar oluyor mu? Onu da
Evet.
çok merak ediyorum. Evet.
Evet. O karşılaştırmalar benim için nasıl diyeyim? Her türden bilgi edinmeyi sağlıyor. Çocuklarla söyleşirken, hele sorularıyla. Adeta dürtülmüş, uyarılmış oluyorsunuz. Öyle sorular soruyorlar ki. Yani bazen söylerim kendime ama derim ki bu gazeteci röportaj sorusu derim. Dördüncü sınıf çocuğu çıkar, söyle ki söz gelimi. Gençlerle tartıştığımız oluyor. Ben önce şunu açayım da pek sevgili izleyicilerimize. Çok erken zamanlarda okul okul gezmeye başladım. Pek sıradan bir şey oldu da gezmek derken kitaplarımı okutan okullar beni davet edip okurlarımla buluşturmaya başladılar. Asıl özeti bu. Ve çok erken başladım. Sonradan yayıldı Türkiye'ye bu. Orada ben bir de okulumda, sınıfımda sanki bir laboratuvarda gibi duyumsuyordum kendimi. Çalıştığım konu kişiler karşında, bakın, dizilmiş laboratuvara gibi konuşma olanağınız var, soru sorma olanağınız var, o soruları alıp yanıtlama olanağınız var. Hiç düşünmeden sevine sevine giderdim. Hangi grupla buluşacağım heyecanıyla. Böyle böyle çocuklarla bütünleşmeye başladım. Öğretmenliğin dışında bu. Çünkü öyle ki Türkiye'mizin emekli olduktan sonra, 15 yıllık öğretmenlikten sonra bir mide rahatsızlığı geçirmiştim de ondan mecbur oldum istifa etmeye. Bir de iki çocuk anası, yazarlık, özel ders veriyordum eve katkı sağlaması için. Zor günlerdi. Çok yoruldum. Neyse, oradan ayrılınca bu oturumlara görevimmiş gibi düzenli katılmaya başladım. Bu benim ajandam. Burada saklıyorum ajandalarımın büyük bir kısmını. Gelecekte bir merak edip bir araştırma yapan olursa oradan ajandalarımı bulup ben nasıl bir yaşam sürmüşüm, nerelerde konuşmalar yapmışım, hatta uçak saatlerine kadar yazılı bazı bölümlerinde. Üçte ikisini gezdim ülkemin. Çok gençtim, çok da severek yapıyordum işimi. Ve eşim de çok destek verdi rahmetli. Ondan sonra da anam da bir dönem yavruma baktı. Sonra 52 yaşında çekti gitti adam, o başka. Yani yaşamımı oturttum. Ondan sonra ülkeye hizmete koşturdum. Ve ben oralarda kimlerle nelerle karşılaştım. Seval Hanım, şaşarsınız. Yani hiçbir yazarın karşılayamayacağı kadar insanla, çocukla karşılaştım. Çok ilginç şeyler bunlar. Yerel olarak ilginç, dil yönünden ilginç. Bir de sosyal yapısı yönünden ilginç. Ben de hepsine uyum sağladım. Çünkü ben de ilkokula kerpiçten bir binada, köyde başladım o zaman. 35 doğumluyum, tabii biliyorsunuzdur ya. Yani ülkemizin geçirdiği Kurtuluş Savaşı'nın kalıntıları üstüne doğdum zaten. Bütün zorluklu aşamaları ben de yaşadım. Sonra İkinci Dünya Savaşı ensemize bindi. Kıtlık ona göre, fakirlik ona göre. Elbiseler yamanır, dikilir. Delikler yamanır, sökükler dikilir. Elde yapılır her şey, örgüler, onları giyeriz. Böyle vitrinlerden bir şey almak ne haddimize. Şimdi düşünüyorum da, benim annem büyüttü beni. Babam başının sevdasına gitti de aldı başını. Beykoz kundurası giydirirdi bana. Siz tabii yaşınız el vermez bunlara. Halk çocukları onu giyerdik biz. Vitrinden Beyoğlu'na çıkıp da şunu istiyorum demek mümkün değil. Süperbank basması. Uçardık sevinçten. Bir basma elbise, bir bayramda bir şey yapıldı mı? Yani öyle öyle hem ulusu hem şehir şehir, köylere de çok gittiğim oldu. Ama şehir şehir gezdik, kasaba kasaba gezdik. Bir küçük örnek vereceğim. 13 yıl bir karı koca vardı. Onlar İzmir'de kitap evleri vardı. Karı koca çalışırlardı. Babası arkadaşın müfettişti. Eğitimin içini bilen müfettişlerden. Bizi o yönlendirirdi. Şu okula gidin, bu okula. Yani kıymetimizi bilecek okullara. Gittik, onlarla giderdik. Bu nedenle tabii ki eşimin de onayıyla 13 yıl ben bir ayın 3 gününü İzmir'e verirdim. Şu eski ajandalarda da görecekler İzmir. İşte öyle çok zenginleştim gittiğim yerlerde. Çok. Veliler de ayrı yani sadece evet. Çocuklar değil. Öğretmen arkadaşlarım. Zaten hep onlar elimden tuttu. Zamanın devletim o zaman. Yani burada bir kadıncağız çalışıp çalışıp duruyor. Hep o süzgeçten geçiyor şeylerim, kitaplarım. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Yıllar geçti. Ben usta bir öğretmen oldum. Eğitim öğretimle yazılı makaleler, ilgili makaleler yazmaya. Önce Cumhuriyet, sonra Milliyet'te o yayınlar basılmaya başladı. Hani kraldan çok kralcı gibi. Bu bana çok heyecan verir. Ve de böylece çok ben zenginleştim aşırı. Eserlerimde de o zenginlik var. Çocuklarımın, okurlarımın yani. Bugün 60'ını aştı çok okurum da çocuklarım derken ayıp olmasın. Beni okumaları, 3 kuşak okudu, 4. kuşaktayız şimdi kızım. Sebebi buydu.
Ne kadar güzel. Yani evet. Giderek çoğalan, zenginleşen, evet. Hani büyük bir topluluğa sahipsiniz. Büyük bir okur topluluğuna. Çok bu yıllar içerisinde.
Öyleyim.
Birden çok kuşak sizinle tanıştı, sizin tamam. Eserlerinizle büyüdü.
Öyle, öyle. Şimdi nereye gitsem? Seval Hanım, inanırsınız tabii ki bu yaşımda size kurgusu anlatacak değilim. Nereye gitsem saçları dökülmüş, bıyıkları, sakalları ağarmış, beyler, hanımlar beli bükülmüş. Ah Gülten Hanım, biz çocukluğumuzda size okurduk diyor. Ya bir de ben kendi halime gideyim bakayım, okurum bu kadar yorgun ve yaşlanmışsa. Ben ne haldeyim kim bilir diyorum. İşte öyle.
Ya, sizin gibi yazarlar yaşlanmıyor, öyle düşünüyorum.
İnşallah kızım. Birbirimize enerji aşılardık. Öyle inanıyorum ben. Öyle.
Kesinlikle. Şimdi programımızın ilk bölümünün sonuna geldik ama haftaya Gülten Hanım'la konuşmaya devam edeceğiz. Biz programımızda yazarlarımızın eserlerinden okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Bugün Gülten Hanım da Yüzler ve Sözler'den kısa bir bölüm okuyarak hem
Evet.
okurlarına hem de dinleyicilerimize veda edecek. Gülten Hanım çok teşekkür ederiz ama
Ben
haftaya da
teşekkür
beraberiz konuğumuz
ederim.
olduğunuz
İyi geceler. Ne
için.
güzel, ne güzel.
Hoşça kalın, görüşmek üzere.
Sevem Hanım,
Heh.
başlangıçta demek isterdim. Ben bir gezginim. Yani
Tamam, olur.
şimdi
Ya bunu
o
şimdi. Heh.
yolda olanlara selam yollamak istiyorum. İyi dileklerimi yolunuz açık olsun evlatlar demek istiyorum. Çok dinlenir sizin bu açık radyo.
Evet.
Gezgin olduğundan rahmetli eşimle, çocuklarımızla çok Anadolu'muzu gezdik, dünyayı gezdim
Ne
eşimle
güzel. Açık Radyo'nun size eşlikçi olması da çok güzel. O
ben.
yüzden
Teşekkür
sizin
ederim. O nedenle
varlığınız ayrıca değerli.
hakkı var üstümüzde. Hemen açardık açık radyoyu. O nedenle her kimki yoldadır. Ayrıca benim küçük oğlum Murat ve gelinim Zeynep de şu an yolda. İzmir'den aşağı buraya geliyorlar. Açmışlarsa ama bugün olmasa da gelecekte yollar açık olsun, kaza bela vermesin Rabbim. Sevdiklerine, yuvalarına düz kavuşsunlar inşallah.
İnşallah. Buyurun, söz sizin.
Ben girişten okumak istiyorum. Bu kitabı yazış nedenim. Ne kadar vaktim olursa o kadar. Dünya havasını ilk soluduğumuz andan itibaren gönüllü ve elbette zorunlu olarak yaşam maratonuna katılmış oluyoruz. Bu aşamada içgüdüsel hedeflerimiz hayatta kalmak, tek hedefimiz. İnsanlığın topyekin katıldığı bu yaşam maratonunda önceleri bebek adımlarıyla ilerliyoruz. Giderek koşunun kurallarını öğrenip hızımız artıyor. Koş Allah koş. Ben 88 yıllık maraton koşucusu olarak dilim bir karış dışarıda hala koşmaktayım. Bu yolda uzak ya da yakından tanıdığım pek çok koşucu oldu. Bunların bazılarıyla yan yana koştum, bazılarına teğet geçtim, bazıları sağanak yağmuruna tutulmuşçasına ıslattılar beni. Bazen de deprem anında olduğu gibi korkuyla titredim, titredim. Gün geldi, koşucuların enerji ve yaşam yüklü esintileriyle kuşatıldım. İçimde ya zakkumlar ya da bahar çiçekleri açtı.